Merhabalar. Mikrofon Ardı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü, bu filmi, Otobüs Yolcuları filmini çok daha önceden çekecektik. Erteledik dersler dolayısıyla, ders kayıtları dolayısıyla, online dönem dolayısıyla. Ama ilk defa bu kadar hızlı bir şekilde podcast yapmak için mikrofon ardına oturduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü İzmir'deki deprem beni sadece bu filme yönlendirdi. Çok ilintili bir film. Depremle ilintili bir film olduğu için hiç bu kadar hızlı saat belirleyip oturup sohbete başlamamıştık Berkay'la.
Evet.
Çok hızlı oturduk. Öncelikle filmden şöyle bir güzelce ne tarafları güzel filmin onlara bakalım. İntro muhteşem. Neden muhteşem? İntroda otobüs durağı var. Daha doğrusu ilk duraktan çıkan otobüsler var. Sadece o sahneyi gösteriyor. Yaklaşık 30-40 saniye sürüyor. Hatırladığım kadarıyla bu arada bir hikaye oldu. İzleyeli ve üzerinde düşüneli. Yani notlar yaklaşık bir iki aylık. O yüzden hatırladığım kadarıyla sözcüğünü çok fazla kullanacağız. Başlıkla uyumlu intro. Konu uyumu var. Ve çok basit bir şekilde uyumlu bir intro oluşturulmuş otobüslerle. Konu ne? Bir şoförümüz var. Bu şoför ismi Kemal'di sanırım.
Evet.
Bu şoför İstanbul'da bir hat üzerinde çalışmaya başlıyor. O hatta notlarıma göre Ayaza civarındaki Yeşiltepe'de geçiyor olay. Ve bu hat üzerinde İstanbul'un çeşitli kesimlerinden insan figürlerini, insan tiplerini görebiliyoruz. Kaynana tipinden tutun işte müteahhit tipine. Her inşaatçıya, mühendise, şoföre her türlü tipi görebiliyoruz. Öğrenciye, üniversite öğrencisine. Otobüs içerisinde samimi bir ortam var açıkçası. Olay bu duraklar arasında geçen yolculuklarla başlıyor. Ama asıl olay aslında bu Kemal'in o mahalledeki insanları yolsuzluklara, inşaatla ilgili bir takım isyanlara yönlendirmesiyle olaylar daha da kızgın hale geliyor. Peki filmi genel olarak bahsedersek, film politik dram Türk filmi. Toplumsal gerçekçi bir film. 27 Mayıs darbesi sonrasında yapılmış bir film. Ve film aslında Güven Evler dosyasıyla bağlantılı. Hatta o dosyaları konu alabilen bir film. Konu alabileceğini düşündüğümüz bir film. Güven Evler dosyası genel olarak şöyle. Notlarıma geçiyorum. Şimdi bir kere Güven Evler dosyasını araştırmak için ben gazete haberlerine girdim. 1960 açtım. İlk haber şöyle geçiyor. 19 Haziran'da gazete haberi. Bu Güven Evler şirketini, inşaat şirketinin durdurma yazısı yayınlanıyor gazetede. O aynı haberde milletvekillerinin inşaatla ilişkisi verilmiş. Ve o inşaat şirketinin paraları farklı siyasi gruplara aktarılmış. İnsanlar evleri temin etmeden önce. Bakıyorum diğer bir gazete haberine bakıyorum. Sonra bir hafta sonra 25 Haziran haberinde dava haberi var. Bu Güven Evler dosyasının. İşte 9-10 kişi toplanıyor. Milyon liralardan bahsediliyor. Çok büyük paralardan bahsediliyor. İşin garip tarafı, komik tarafı da bu gazete küpürlerine bakarken ben sağ üstte şeyi görüyorum. Gayrimenkul satış ilanlarını görüyorum farklı şirketlerin. Çok garip. Yani bir yandan çok fazla artan inşaat yolsuzlukları, bir yandan da satış ilanları devam ediyor. En sondaki haberde de bunun tarihini yazmadım ama belki bir gün sonra falan olabilir. 26 Haziran olabilir. 1960. Yönetime el konuluyor. Kooperatifin başına da albay atanıyor darbe sonrası falan. 1961'de de 28 Haziran 1961'de de bu şirket batıyor, iflas ediyor. 1962 yılında da sanırım bu inşaatta çalışan bir mühendis işçi kazalarına sebebiyet vermesi nedeniyle yargılanıyor 1962'de. Bununla ilgili Bu güven evler dosyasıyla ilgili tüm küpürler böyle. Gazete küpürleri böyle. Geçelim filme. Filmde nasıl aktarılıyor? Filmde bir bölgede evler yapılıyor. Bu evlere yaklaşık 3 kişiye bir ev veriliyor. 3 aileye bir ev veriliyor mesela. Ardından 3 aileye bir ev verilmesinin ardından bu evleri organize eden müteahhit içerisindeki aileyi görüyoruz. Tabii zengin kız fakir oğlan ilişkileri de var. Sevgili ilişkileri de var. Şimdi biraz da hikayeye odaklanalım. Bu noktada Berkay'a pas atıyorum.
Tabii ki. Hikayemiz ilk başta otobüsün içinde samimi bir ortamda başlıyor. Bu Fransız film kültüründen alınmış bir şey. O zaman yeni yeni denenen bir şey. Orada otobüsün içinde sanki biz de oradaymışız gibi hissettiriyordu. Tabii ben de 2-3 ay önce izlediğim için benim de hafızamdan kalanlarla şey yapacağım. Çünkü
Tabii.
notumu getiremedim Ankara'ya. Neyse. Buralarda dikkat etmemiz gereken şunlar var. Bu film politik yapı ama burada sadece bu filmi dönemin etkileri de görülebiliyor. Orada bir halk kahramanı var, Kemal. Her zaman dürüst olan, iyi olan, doğrunun yanında olan bir Kemal var. Ondan sonra daha zengin birisinin kızı var, Nevin Hanım. Oradaki zengin fakir ayrımını çok güzel işlemiyor ama yani genel olarak o dönem için gayet de iyi bir şekilde işlemiş zenginlerle fakirlerin arasındaki bakış açısı. Benim bu filmde gördüklerim 60 senede Türkiye'nin yani genel olarak insanların bakış açısında bir gram yol almadığıdır. Bu 60 sene önce yapılan binalarda insanların tepkisine bakmak lazım. Orada yani filmi tam böyle sıralı anlatamayacağım. Bölük pörçük anlatacağım ama toparlamaya çalışacağım tabii ki. O dönem için insanlara fazladan şey veriliyor, evler satılıyor vesaire. İnsanlar yine politik yani kültürümüzde olan hemen bir kamplaşma olayı o zaman da var. Genel olarak bütün insanlar mağdur oluyor. Herkese 3 kişiye ev satılıyor. Bunlar tapularını alsalar bile sağlam bir evde yaşamıyorlar. O zaman için işte şu an Türkiye'de minimum demir çubuk kalınlığı 8 mm. O zaman için 6 mm kullanılmış. Yepyeni binalar olmasına rağmen çok kolayca sıvalar çatlayabiliyor vesaire. Yani o apartmanlarda oturan herkes mağdur.
Bayraklı'dan bahsetmiyoruz, değil mi? Filmden
Bayraklı
bahsediyoruz.
da bahset, Bayraklı.
Ayıp olur başlarsak. Daha inmek lazım.
Ne yapıyorsun be kalfa?
Vallahi bey, temel ölçüsü zayıf. Harç zayıf ve bilmem sonra.
Ben bilirim kalfa, ben bilirim. Birinci blokta da öyle deyip durdunuz. Kale gibi çıktı binalar.
Şimdi gelir Sahil Bey, onunla isterseniz konuşuruz.
Lüzumu yok, başlayın siz. Peki,
şuradan
geçmiş olsun
bahsettim.
Selim. Hoş geldin.
Tamam.
Güven evlerden. Güven evlerde yani ona rağmen bazı insanlar tapularını aldığı zaman tapularını alanla tapularını alamayanlar arasında hemen bir problem yaşanıyor ve orada bir bölünme yaşanıyor. Kemal ana oyuncumuzsa işte kahramanımız orada esas problemin esas suçlunun şirket olduğunu gösteriyor. Buradaki çatışmaları gösteriyor işte. Ama halkımızın şöyle bir problemini gördüm. Haksızlığa genel olarak hep beraber tepki göstermek yerine aman bizim ağzımız yanmasın, birisi öne çıksın planı. Yani bir ortaya yani bir liderin çıkıp bu insanların kurtarılmasını bekliyorlar.
Bayram ediyor. Birbirimizin gırtlağına sarılarak mı haklarımızı koruyacağız? Kanun var, adalet var. Her şey yoluyla halledilmeli. Ancak el ele verip şirketten davacı olursak haklarımızı kurtarabiliriz. Böyle birbirimizin gözünü oyarak değil.
Çekil oradan. Senden akıl isteyen yok.
Konuşma be!
Kemal Bey doğru söylüyor ayol.
Hadi defol oradan. Yapılacak en doğru iş avukat Hamdi Bey'e topluca vekaletname vermektir.
Tabii ki Türkiye o zamanlar daha demokratik bir ülke olduğu için hani orada adaleti veya daha doğrusu demokratik demeyeyim de tam tersi
daha
de olabilir.
Daha eleştirel bir toplum.
Ya daha bir eleştirel toplum ama orada da bir şey var. Yani garip bir ayrım var. Hani çok rahat bir şekilde bu eleştirel filmleri vesaire yapabilirken veyahut gazetelerde çok rahat bir şekilde hükümet olsun, başka şeyler olsun, vekiller olsun, mebuslar olsun eleştirilebilirken sisteme karşı da tam tersi bir övgü içerisinde. Yani orada adalete güven var, hukuk devletine güven var. Bu benim bayağı garibime gitmişti, yani ilgimi çekmişti. Çünkü malum darbe zamanı, yani işte güven evleri albay atanıyor vesaire demiştin ya, hani orada bir asker, ordu, devletin gücünü hissedebiliyorsun. Hani bundan dolayı hem devlet yetkililerini övüp topu meclis çalışanlarına, meclis vekillerine atıyorlar. Ama ben biraz şimdi kötünün tarafını da tutacağım. Şeytanın da avukatlığını da yapacağım. Orada Mahmut Bey, müteahhit, mimarla tartıştığı zaman şeyden örnek veriyor. Reşat Altın'dan örnek veriyor. Yani Reşat Altın'ın gramına vesaire bakmıştım ama şu an notlarım olmadığı için hani sadece ismini hatırlıyorum. Reşat Altın'ın fiyat farkından, inşaat başlamadan önce Reşat Altın'ı kaçtı, inşaat başladıktan sonra Reşat Altın'ı kaç lira? Yani orada sürekli bir enflasyon var. Bu insanlara da yani belli başlı paralar alıyorlar. Eğer gerçekten işlerini düzgün yapsalar kar elde edemeyecekler. Yani
anladım.
Toplumla oradaki müteahhitler arasında, insanlar arasında ve devlet arasında bir ahlaksız bir anlaşma var. Ben bunu iyi tanımlamak istiyorum. Çünkü oradaki bütün suçlu kötü müteahhit değil veya inşaatçılar değil. Yani bir genel toplumsal bir problem var. Toplumsal bir ahlaksızlık var. Ve bu fakirlik eklendiği zaman da ahlaksızlık da kat ve kat artıyor. Genel olarak bu inşaat bağlamında, o dönem bağlamında söyleyeceklerim bunlar. Şimdilik aklıma pek bir şey gelmedi. Lafı yine sana bırakıyorum Onurcuğum.
Yani noktasında katılıyorum. Ekonomik durumun daha fazla ahlaksızlığa yol açtığı noktasına katılıyorum. Bunun bahane olarak kullanıldığını da galiba ikimiz de kabul edeceğiz.
Evet.
Çünkü hiçbir bahane o demiri kullanmaya veya o demiri saklamayı açıklayamaz. Ama şöyle bir durum var. Biraz da müteahhit gözünden bakmaya çalışacağım ben. Sen de öyle yapmaya çalıştın. Daha doğrusu o çerçevede bir konuşmak istiyorum. Şimdi kızı zengin. Kendi zengin olduğu için. Fakir bir oğlana vermek istemiyor. Ama bir noktada evlendiriyor. Bunun bir stratejik amacı var. Toplum tarafından kahraman edilmiş birini müteahhitle evlendirerek itibarsızlaştırma çabası. Yani sonuç olarak sizin kahramanınız, sizin düşmanınız olan kişinin kızıyla evleniyor. Bu şekilde ne oluyor? Siz artık ona güvenemezsiniz. Çünkü o sizin kahramanınız olmaktan çıkar. Bir de ben kahraman ve mucize kavramlarına odaklanmak istiyorum. Nerede mantıksız bir gelişim, nerede sistemin mantıksızlığı söz konusuysa orada ya kahraman ortaya çıkıyor ya mucizeler ortaya çıkıyor. Yani Kemal tek mantıklı düşünen insan galiba o toplum içerisinde. Mantıklı düşünen insana kahraman denmesi bana saçma geliyor açıkçası. Yani sadece mantıklı düşünüyor. Yani kahramanlaştırma çabası mantıklı işler olsa, ortada mantıksal bir sistem olsa, mantık içeren bir sistem olsa, çok fazla mantık kurdum. Mantık içeren bir sistem olsa herhangi bir kahramana, herhangi bir mucizeye ihtiyacımız olmayacak. Bunu 3 gündür ben televizyonlarda bunu dinliyorum. Çok mantıklı.
Ya buna katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Yani işte yani düzenin olmadığı toplumlarda kahramanlar ve mucize eksik olmaz. Ve kahraman olmak aslında böyle işte bir mucize yaşanması, kahraman olması insanlara iyi hissettiriyor. Ama insanlar gerçekten kahramana ihtiyaç duymak istemiyorsa veya o 2,5 yaşındaki, 4 yaşındaki çocukların kazı alanından çıkarılmasını gözyaşlarıyla izlemek istemiyorsa, kahramanlığı övmek yerine sıkıcılığı övmesi gerekir. Sıkıcılığı, düzeni, iş ahlakını övmesi gerekir.
Kesinlikle. Yani mantığı övmesi gerekir. Yani orada büyük bir hiyerarşi, büyük bir düzen içerisindeki ilişkiler sarsılmış durumda. 1960'tan bugüne kadar. Hiç siyasi fikir belirtmeden bunu söylüyorum. Tamamen sistem düzensiz hale gelmiş. Ve dün problemleri öne çıkaracağız ve çözümler üreteceğiz şeklinde başlayan program çözümsüzlükle sonuçlandı. Dün 23'te sanırım Naci Hoca vardı. En son karşısındaki soru soranlar, moderatörler şu soruyla sonlandırdı. Yani ne yapabiliriz ki? Çünkü o kadar çok düzensizlik var ki yani bir yeri düzeltmeye çalışsan orası yıkılıyor. Yani bir müteahhitlerle ilgili sorunu çözsen evlerini vermek istemeyen, 90 metrekare yetmeyen, 80 metrekare yetmeyen ev sahipleri sorun çıkarmaya başlıyor. Yani bu çok temel bir sorun. Yani
Ya
1962'den bir film seçmemizin nedeni de o zaten. Çok temel bir sorun bu. Yani çok karmaşıklaşmış, kompleksleşmiş, yani
kesinlikle.
içinden çıkılamayacak hale gelmiş bir problem.
Yani
Herkesin çıkarları çatışıyor bu problem içerisinde. Bir kişi, hani iki yönün, yani bir yönün bile çıkarı, yani depremde zarar olmaması gerektiren bir sonucu görmemiz için bizim herkes çıkarlarından fedakarlık etmek zorunda ve bunu kimse yapmıyor. Yani çok kompleks bir duruma düşüyor bu da.
kesinlikle. Şimdi yine iyi kötü bir demokratik bir ülke olduğumuz için sen halkın çıkarları için müteahhitleri çıkarlarından essen, müteahhitler sana oy problemi veya başka şekilde problemler yaşatabilir. Aynı şekilde müteahhitleri zenginleştirip halkı, yani halkın şeylerini, isteklerini veya halkın yaşaması gerektiği standartları düşürürsen yine problem. Eğer, yani burada devlet için konuşuyorum. Daha doğrusu devlet demeyeyim de hükümet için konuşuyorum. Bunu siyasi bağlamda ele almayın. Çünkü yani demokratik ülkelerde seçimden gelip belli bir süre için yönetiyor bu insanlar. Topluluklar, partiler. Bu partilerin en büyük amacı, yani en büyük gayesi bir daha seçilmek ve iktidarı elinde tutmaktır. Şimdi iktidardakiler ahlaklı olsa bile toplum ahlaklı değil. Yani vatandaş, doğru senin dediğin gibi işte 80 metrekareyi, vatandaş 80 metrekareyi düşürmeme veya 80 metrekareyi 90 metrekare yapma peşinde. Yani vatandaş bile kendi iyiliği için yapılması gereken durumda bile buradan bir rant sağlamaya çalışıyor. Yani bunlar, şimdi biz bunları eleştiriyoruz. Yani şahsi olarak bizim yapabileceğimiz şeyler bunları eleştirmek. Ama bizim herhangi bir etkimiz yok şu an normal sıradan insanlar olarak. Bizim yapabileceğimiz tek şey bu konularda bu problemin üstüne gitmek ve kendi açımızdan bu tür ahlaksızlıklara düşmemek. Yani bizim evimiz problemli ise 80 metrekareyi 90 metrekare yaparak işte yani rant elde etme amacında olmamamız lazım. İşimizi yaptığımız zaman iş ahlakına itimat etmek ve yani işimizi düzgün yapmak. Yani
Ya
otobüs, buyur.
Sen devam et. Sanırım farklı bir noktaya değineceksin.
Evet, yani otobüs yolcularından 60 sene önce yapılan filmden bugüne değin konuşuyoruz ama bu otobüs yolcuları bizim yani Türk halkının bu Türkiye vatandaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gram ilerleme elde etmediğini gösterir. İzmir'de yine daha 2 sene önce açılmış bir plazada yani yeni bir binada hala şeyler var. Yani binanın içi yıkılmış neredeyse. Saçma sapan bir sürü işte kolonlar çatlamış. Yani kolonlar demeyeyim de duvarlar çatlamış. Belki kolonları sağlamdır. Duvardaki işçilikten, tavandaki işçilikten dolayı kötü görünüyordur. Ama bunun kötü görünmesinin sebebi o işçiliği yapanların düzgün yapmaması veya müteahhitin malzemeden çalma isteği olabilir. Yani bu şeyler, problemler, ahlaksızlıklar yine süreye gelmekte olan bir şey. Peki biz bu ahlaksızlığı kendimiz öz farkındalığımızla mı engelleriz, cezalarla mı engelleriz?
Ya açıkçası şu noktada artık cezalarla engelleyebiliriz.
Aslında hep cezalarla engelleniyordu. Yani küçük ülkeler haricinde yani gelişim zeka seviyesi yüksek demeyeyim de yani gelişmiş ülkelerdeki zeki vatandaşlar gibi değilsen onlar tabii yani belli bir farkındalığı açtıkları için genel toplum düzeyinde onlar kendilerini kontrol edebiliyor veya toplum baskısıyla bunlar kontrol edilebiliyor. Ama Türkiye olsun, Amerika olsun yani bu tarz ülkelerde cezaların doğru uygulanmasıyla engellenebilir diye düşünüyorum. Ki
Ya
Amerika'da öyle.
şöyle senin etkimiz olma bizim etkimiz yok demene katılmıyorum. Neden? Çünkü ben dün bir şeyle karşılaştım. Cadılar Bayramı kutlamalarıyla karşılaştım. Yani ortada bir deprem var. Yani Türkiye'nin ikinci büyük depremi son 20 yılın. Kayıp olarak da maalesef çok yüksek dereceye sahip bu deprem. Yani böyle bir durumda yani Cadı Bayramı konseptinde insanlar korona döneminde bir araya toplanıp eğlenmeye çalışıyorsa maskesiz bir şekilde yani maskeyle zaten eğlenilmez. Yani maskesiz bir şekilde hem koronaya karşı geliyorsun. Toplumsal bir soruna karşı geliyorsun. Topluma o şekilde zarar veriyorsun. Hem deprem farkındalığı olan bir zamanda zaten bir hafta sürecek bu farkındalık yani bir hafta bari sürseydi dedim de yani aynı gece yapmışlar sanırım o konseptli partiyi. Ya onlardan fazla etkimiz var topluma. Ben onu düşünüyorum. Bunun için gurur duymuyorum. Çok saçma. Bunun için gurur duymak çok saçma. Olan şey bu. Diyoruz ya başından beri sıradan olan düşünmek, mantıklı bir şekilde harekete geçmek, kahramanlar oluşturmamak. Yani bir yerde bu konuyla ilgili kitap yazıp televizyonlara çıkıp işte depremi şu şekilde çözebiliriz, bu şekilde çözebiliriz diyen insan kahraman değil. Normal. Bu hayatı yaşayan insan. Orayı da bağlamam güzel oldu. Yani sonuçta bu konuyu konuşarak kahraman olmuyoruz. Ama onlar da insan olmuyor. Onu da belirteyim. Yani o gece bu konsepti uygulayarak eğlenmeye çalışan insanlar da maalesef benim gözümde insan olmuyor. Yani etkimiz var diyorum ama bu etki de hiçbir zaman hiçbir insanın mantıklı bir ortamda kahramanlık derecesinde etkisi olamaz. Mantıklı bir ortam olsa zaten insanlar ayrışmaz birbirlerinden. Çok fazla ayrışmaz. Yani istisnai insanlar ortaya çıkmaz. Kahraman kavramı, mucize kavramı olmazdı. İşte filme gelelim.
Evet.
Bir kere şu ayrıntı çok güzel. Ozan, bir Ozan şiir söylüyor film içerisinde. Ve bize hikayeyi özetliyor. Yani bir filmde, bir Türk filminde bu Ozan'ı koyup, ya bana direkt Witcher'ı hatırlattı. En son zamanlarda izlediğim için. Ozan'ın tüm hikayeyi derlemesi, içindeki aşk hikayesi olsun, içindeki toplumsal sorunları içeren hikaye olsun. Tüm hikayeyi derleyip seslendirmesi çok hoşuma gitti.
Ne tip herif bu be?
Köyde ağaya küsmüş, kızını vermedi diye. 30 yıldır gurbet gezer.
Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim. Arzu hal eylesem deftere sığmaz.
Mahmut Bey'in kızı değil mi bu?
Yanındaki de yeni gelen şoför.
Söyle dost, söyle.
Helal olsun.
Filmin en güzel yanlarından biri de bu bence. Filmin diğer ayrıntısı benim gözüme çarpan. Kemal'in getirdiği kolide iki tane kitap var. Alemdağ'da var bir yılan. Said Faik'in kitabı. Pardon bakayım.
Said
evet,
Faik
Said Faik'in kitabı. Aynen öyle. Bir de Morg Sokağı. Öyle not almışım. Kitabı hatırlamıyorum. Bunların içeriğine baktım ben. Bu kitaplar ve filmler arasında bağlantılar var. Peki ortaklık ne? İlk öncelikle dedik, Alemdağ'da bir var bir yılan kitabında İstanbul çirkinlemesi var. Filmde de var. Yani filmin sadece bir güzel tarafını görüyoruz. Sanırım mimari yönden çok uygun yapıldığı için ve Kemal'in de selamladığı, ismini hatırlamıyorum. Sonra koyarız, yazarız buraya. Şu an hatırlayamadım. O yapı var güzel bir şey olarak. Genel anlamda filmde de İstanbul çirkinlemesi görüyoruz. Yani görmesek bile biz İstanbul'dan nefret ediyoruz. İstanbul'un o şekilde yapılanmasından nefret etmeye başlıyoruz. İstanbul nefreti yine Alemdağ'da Var Bir Yılan kitabında var. Ve yalnızlık var Alemdağ'da Var Bir Yılan kitabında. Diğer Morg Sokağı cinayetlerinde ne var? Bu da şeyin, Edgar Allan Poe'nun. Burada bir tane orangutan anne ve kızı öldürüyor. Ama bu bilinmiyor tabii, dedektif hikayesi. Anne ve kızın kimin öldüğü belli olmuyor. Bir orangutan çıkıyor. Öldüren kişidir. Evet, kişi bildiğim birey yani. O da neyse. O çıkıyor yani. Bu iki kitapta da sorgulanan şey ne biliyor musun? Sabahtan beri bizim sorguladığımız şey. Ahlak anlayışı. Bu iki kitapta da ahlak sorgulanıyor. Ortak konu o. Ahlak sorgulanıyor. Bizler de burada ahlakı sorguladık. Yani bu çok güzel. Yani bu kitapların orada yer alması, ortak noktaların ortaya çıkması çok hoşuma gitti. İki tane hoşuma giden şeyi söyledim galiba. Bir, bu kitapların uyumluluğu filmle. Diğeri neydi?
Ozan.
Bakayım. Ozan. Böyle. Filmle ilgili beğendiğim iki nokta bu. Bir de introsu. Üç nokta. Haydi üçleyelim. Akılda kalır. Introsu. Muhteşem.
Şimdi yine notlarım olmadığı diye bahane üretiyorum ama benim genel olarak filmde sevdiğim şey, her şeyi ayrıntılı ilmek ilmek geniş bir bakış açısından bakarak, yani gerek siyasetçi açısından olsun, gerek halk açısından olsun, gerek müteahhit açısından olsun. Yani film bir olayı bir taraftan değil, tamamen bütünüyle ele alarak ele alması beni cezbeden şeydi. Yani 60 sene önce yapılan bir film bu kadar iyi olması, yani hem de Türk filmi olarak nereden nereye dedirtiyor bana.
1960 bu arada Türk sinemasının altın çağı olarak geçiyor. Ve o dönemde gişe olarak sınırlı da olsa başarılı bir film. Tabii darbeden sonra bir önceki yönetimin eleştirilmesi çok daha kolay olduğu için, çok daha rahat olduğu için filmde de eleştirilen yapı çok daha rahat konumlandırılmış. Sinema eleştirileri de zaten sinema festivalleriyle de birlikte bu film çok fazla gazete küpürlerinde yer alıyor. Çok fazla dediğim 2-3 tane buldum ben Cumhuriyet arşivlerinde. Böyle, film gerçekten güzel.
Filmin kaçırdığımız, daha doğrusu söylemediğimiz bir sürü ayrıntısı var, ufak ayrıntıları var ama bunları izleyince, umarım izlersiniz bunu dinleyen insanlar, çok ufak, güzel, ayrıntılı nüansları fark edeceğinize inanıyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Varsa onu söyleyeceğim son olarak.
Güzel sohbet ettik bence. Güzel, yavaştan kapatalım. Bugün yani introsuyla, yani giriş sahnesiyle, sonrasında içerdiği fikirlerle, kitap ayrıntılarıyla, siyasi ve toplumsal
eleştirileriyle,
açılımlarıyla, eleştirileriyle çok iyi bir filmi tartışmış olduk. Güncel bir konuyla da birlikte depremle de birlikte tartışmış olduk. Dediğim gibi normalde biz bunu yaklaşık değil yapmamayı düşünüyorum. Yani yapmamayı dahi düşünmeye başlamıştık bu filmle ilgili podcast. Hatta bekledik yapalım. 2 ay geçti, 3 ay geçti. Herhalde biz de artık insanlar işlerini zamanında yapmalı. Yani yani hani şu anda diyoruz ya biz bir hafta konuşulacak, gidilecek olunca aklımıza geliyor falan. Deprem olmasa bu aklıma gelmezdi benim. Bu film aklıma gelmezdi. Tekrar yazmak durumunda kalmazdık. Bunu, bu podcast'i yapmazdık bile belki de. O kadar bak not çıkarmışız, sen de çıkardın. Ya yani o kadar not çıkarmışız, bu podcast'i yapmıyorduk neredeyse.
Belki bu kadar içten eleştirmeyecektik.
Tabii tabii. Yani bu kadar içselleştirmeyecektik. Yani.
Ya işte
biraz da öz eleştiri yapmakta fayda var.
Öz eleştiri yaptık. Bir de serzeniş de var burada. Yani bu konuşmalarda. Çünkü bu genel olarak toplumun durumu bireyler olarak hepimizi etkiliyor.
Öyle. Bugün mikrofon ardında Spolya programında Otobüs Yolcuları filmini güncel konularla birlikte değerlendirdik. Övdük, yermedik. Güzel bir film. İzlemenizi tavsiye ederiz. Büyük ihtimalle YouTube'da yan yana çıkacağız orada. Aşağıda 1 saat 50 dakika mıydı bilmiyorum. Onu tıklayıp izleyebilirsiniz. Sonra gelip bizi tıklayıp dinleyebilirsiniz. İyi günler.